Ayrım 15, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 170. Güvercinin kaybolan kolyesi. Hanım ellerinin bahçe duvarını aşıp yola taşıyan kokusu daha köşeyi dönmeden burnuza çarpmaya başlayınca anlardınız Lelo'nun evine yaklaşmakta olduğunuzu. Şehrin azıcık dışındaydı, parmağının yeşili, elinin sihirli kudreti sayesinde bahçesine yetişmeyen çiçek ve bitki çeşidi neredeyse yoktu. En huysuz çiçekler, en dirençli kökler, en narin yaprakçıklar bile onun ellerinde hayat bulur. Bu iklimde yaşaması mümkün olmayan uzak ülkelerin inatçı bitkilerini yeşertmeyi, en yer beğenmeyen, çabuk küsen, mevsim şaşırtan, somurtkan çiçeklerini bile açtırmayı başarırdı. Bir de alçak gönüllü limonluğunda en nadir yetişen türlerini varasıya öyle bir orkide koleksiyonu vardı ki meraklıları anakaranın dört bir yanından kopup bunları görmeye buraya Mikla'ya gelirlerdi. Hanım eli çardağının altında yüksek arkalıklı beyazlatılmış hasır koltuğunda oturmuş, her zamanki gibi kucağında içinde her renkten çeşitli ipliklerin, ibrişimlerin bulunduğu, üzeri kuş motifli tahta kutusu duruyor, işlek parmakların arasında görünmesiyle kaybolması bir olan incecik ipliklerle tığ işi oyalar örüyordu. Bunun kendisini dinlendirdiğini söylerdi. Doğa bizi elimizle kutsamış derdi. Hiçbir canlının sahibi olmadığı mahalletteki eli varmış bize. Elimizin hakkını vermeliyiz diye ekledikten sonra bugüne dek yaptıklarından hoşnut olduğu ellerini övünçle ödüllendirir gibi birbirine sürterek dolu dolu gülümser. Sonra o an hangi işi yapıyorsa kaldığı yerden aynı keyifle sürdürürdü. Her çeşit güvercinin keyifle guruldayıp kanat çırptığı arka bahçedeki güvercinliğinde anakaranın en uzak köşesine bile bir uçumda gidip dönebilen akıllı güvercinler vardı Lelalu'nun. Bu merak ve yetenek ona babasından miras kalmıştı. Bütün çocukluğu kuşların dilini konuştuğuna inanılan babasının posta güvercini yetiştirmek üzere görev yaptığı, anakaranın farklı bölgelerindeki çeşitli güvercin çiftliklerinde geçmiş, onların gurultularını annesinin hinlerinden önce tanımış, anakaranın her çeşit güverciniyle kardeş büyümüştü. Genç kızlar yeni adım attığı günlerde herkesten gizli yazmaya başladığı şiirlerini posta güvercinleriyle dört bir yana yollamaya başlamış, böylelikle bir anda bütün anakaranın dikkatini üzerine çekmeyi bilmişti. Gökyüzünü kaplayan kanatlanmış şiirleri süzülerek yere iniyor, çeşitli şehirlerdeki posta kutularına konuyor, oradan ruhlara, belleklere, hayatlara dağılıyordu. Böylelikle daha kimse onu tanımadan şiirleri okunup sevilip bilinmiş oldu. Sahibinin kim olduğunu bilmedikleri bu şiirlerden herkes uzun süre güvercinlerin taşıdığı şiirler diye söz etti. Şiirlerine gizem, şairliğini efsane katan bu masalsı durum nedeniyle Lelalu'nun adı uzun süre güvercinlerle birlikte anıldı. Ceymun yolunun üzerinde uğramayı düşündüğü birkaç şehre bu güvercinlikten mesaj göndermek için gelmişti Lelalu'nun yanına. Onun posta güvercinleri asla yollarını şaşırmaz, kaybolmazlardı. Ceymun'a kalırsa onları döndüren şey yön bulmadaki ustalıklarından çok Lelalu'nun güzelliğinden fazla uzak kalamıyor oluşlarıydı. Evin arka bahçesinde sıra sıra dizilmiş süt beyazına boyalı kutu gibi evlerinde yüzlerce güvercin kabarmış göğüsleriyle keyif içinde guruldayıp kanat çırpıyor, göğü köpürtüyorlardı. Lelalu yetiştirdiği güvercinlerin güzelliğiyle olduğu kadar zekalarıyla da övünürdü. Ne zaman bahçeye çıksa iğne başı gözlerinden bile akıl okunan bir güvercin gelip de ya omzuna ya bileğine konar, o bahçeyi gezerken bilge bir masal kuşu gibi Lelalu'ya eşlik ederdi. Babası gibi kuşların dilinden anlayıp anlamadığını soran meraklara, onların kendini yoktur derdi. Onların konuştuğu da bizim dilimizdir. Onların sizinle değil, sizin onlarla konuşmayı öğrenmeniz gerekir. Daha ilk geldiğinde Lelalu'nun da tıpkı Ümma gibi bahçesindeki çiçek tarlalarında morun bütün çeşitlerinden Gevelana menekşesi yetiştirdiğini fark etmişti Ceymun. Morun kendi içinde ton farklarıyla bu kadar çeşitlenebildiğini ilk bu çiçeklerde fark etti. Gevelana menekşesinin güvercinlere kokup kokmadığını merak ederdi hep. Bu çiçeğin kokusu kuşlarda da insanlarda olduğu gibi kadın erkek ayrımı yapıyor muydu? Lelalu güvercinlerin cinselliğinin de insanlar gibi gelişkin ve karmaşık olduğunu söylemekle yetinirdi. Bedenimizin enerjisiyle ruhlarımızın enerjisini karıştırmamak gerekir diye eklerdi. Bedenimizin enerjisi adını çabuk koyar ama cinselliğimizin enerjisi başıboş dolaşır. Ancak çekimine kapılacağı bedeni bulduğunda yeniden bedenlenir. Jamin bu sözlerle güvercinlerin cinselliği arasında doğrudan bir bağ kuramaz ama insan ruhunun karanlık yollarına açılan tartışmalardan her zaman uzak durmayı seçen biri olarak konuyu uzatmak istemezdi. Güçlü kadınlara hep saygıyla karışık bir zaafı olmuştu Jamin'in. Her yola çıktığında bir bahaneyle bu şehre Mikla'ya uğramak, Lelelu'nun dirim fışkıran enerjisine, geçmek bilmeyen güzelliğine bakmak, onun elinden çay içmek iyi gelirdi. Lelelu'nun bedeni ruhunu görünür kılıyordu adeta. Cildi Ceneda porselenleri kadar saydam ve pürüzsüz, gözlerin rengi Comagua gölleri kadar duruydu. Gür kirpikleri ruhunu apaçık söyleyen bakışlarını asla gölgelemezdi. Cildinin yıllar karşısındaki direncini, şekeri az suda kaynatılmış yabani bitki kökleri çiğnemeyi sevmesiyle açıklıyordu. Bu bitkilerin ne olduysa herkes için bir sırdı. Kadınlara özgü, kurnazlıkla saklanan bir sır olsaydı çoktan ortaya çıkar, öğrenirdi elbet ama galiba insanlar bu güzelliğin bitki köklerine borçlanmış olmasını daha anlamlı buluyor. Bu nedenle gizli sürmesini istiyor. Bu bitkilerin neler olduklarını saklı kalmasının fikrini seviyorlardı. Jamin ona baktıkça Lelon'un iyi bir şair olmasa da değil, Ana Kara'nın, bütün yerkürenin ona hep güzel bir kadın olarak hatırlayacağını düşünürdü. Belki de bir kadın hayatta en çok sahip olmak istediği şeye sahipti o. Her yaşta güzel olmaya ve güzel kalmaya. Doğa her bakımdan ona cömert davranmış, bir dolu yeteneğinin yanı sıra bir de böyle geçmek bilmeyen bir güzellik bağışlamıştı. Jamin her fırsatta yaptığı gibi Lelelu'nun güzelliğinden sayıklar gibi söz etmeyi severdi. Üzerine gene etekleri furdolayı dantelli ve çoğu kez olduğu gibi ham ipekten kemik rengi bir giysi olan Lelelu, verandada oturan konu Jamin'a kapaklı sepetin içinde meyveler, kuru yemiş ve yaban yulafından yapılmış hafif bir çörekler çıkardı. Günün bu saatinde hafif şeyler yemenin önemine hep inanmıştı. Üzerinde hala sabah yağmurun serinliğini taşıyan havanın yumuşak ılıklığın tadını çıkararak çaylarını kağıt inceliğindeki mineli porselen fincanlarda sessizlik içinde içtiler. Koyu gölgeler içindeki verandaya kendi gürültüsüne düşen bir yaprağa, önlerinden hızla uçarak geçen bir çulluk kuşunun telaşına ve ne zamandır görmedikleri birbirlerinin yüzüne sessizlik içinde yaşanılan andaki huzurun tadını çıkararak bıraktılar. Lelelu bir ara Jamin'a Ülma'nın ünü buralara kadar gelen rüyasının akıbetini sordu. Bendag'ın ana karaya döndüğünü görmüş oldu rüyasını. Duyulduktan sonra birçok yerde olduğu gibi burada da herkes günlerce bunu konuşmuştu. Bu da bir kehanet rüyası mıydı? Jamin gülümsedi. Ülma da bazen sıradan insanlar gibi sadece rüya görüyor olsa gerek dedi. Onun bu kehanetini doğrulayan hiçbir haber, hiçbir işaret gelmedi ana karanın hiçbir yerinden. Neyse ki Bendak'ın şiirleri hiç gitmedi hayatımızdan dedi Lelelu. Keşke ne kadar sevildiğini hiç unutulmadığını görebilseydi büyük usta. Ölmediyse bile ölmüş kadar uzağa gitmiş demek ki. Onu yad etmek için Lelelu'nun sabahın bu huzurlu saatinde esenlik dolu sakin bir sesle okudu Bendak'ın birkaç şiirinden sonra arka bahçeye geçtiler. Jamin'in yazdığı ince parşömen kağıtlarını güvercinin ayaklarına dolayıp düğümleyen Lelelu'nun alışkın maharetli parmaklarını hayranlıkla seyre dalmış, dolgun sesiyle anlattıklarını dinlemeye vermişti kendisini. Bu ince uzun parmakların tığ işlemesinde, çiçek budamasında, kalem tutmasında, güvercin ayaklarını posta bağlamasında, elinin her bir hareketin içinde yaşanılan ana bir sırça kırılganlığı kazandıran ayrı bir zarafet ve incelik vardı. Doğanın bir tek bize armağan ettiğini söyledi. Sadece seyrederken bile hayranlık uyandıran biçimli ellerinin hakkını verdiğini düşünüyordu onu. Bunu apaçık söylemek istese de onu ölçüsü kaçmış iltifatlara boğmaktan çekindi. Gidecekleri yere göre eğitilmişti güvercinler. Her şehrin güvercini ayrıydı. Aradıkları arasında yuvasında bulamadığı birini güvercin çeşmesinin başında su içerken buldu Lelelu. Suyunu bitirmesini bekledikten sonra kanatlarını okşayarak usulca bileğinin üstüne aldı. Aoi'ye gidecek olan cin bakışlı mor gagalı boz güvercindi bu. Jamin'a göre Lelelu'ya bir kadın olarak sadece hayran olunabilir. O ancak uzaktan sevilebilirdi. Nedense onu hiçbir zaman bir eş, bir sevgili, bir anne olarak gözün önüne getirememiş, gündelik hayatın yorgunluğu içinde ağır ağır tükenen saygın bir aile kadını olarak hayal edememişti. Belki de ergenliği uzun sürmüş erkekler için ideal bir ilk gençlik aşkı modeliydi. İnsan ona duyduğu tensel ilgiyi değil, dışa vurmak, kendisine bile söylerken mahcup olabilirdi. Birden aslında onu sandığından daha yalnız olabileceğini düşündü. Güç, güzellik ve akıl sanılanın tersine insanı yalnızlaştırırdı. Cem'in Ümman'ın selamlarını getirdiğini söylerken Lela Lu'nun yüzüne ışıklı bir gülümseyiş yayıldı. Ona bir armağanım var dedi. Gerçi henüz tamamlamadım ama dönerken buraya uğrayacaksan ona götürmeni isteyeceğim senden. Sen dönene kadar da biter zaten. Cem'in coşkuyla evet dedi, ne demek, tabii götürürüm. Bir kez daha üstelik kendisini yarattığı bir neden dışında Lela Lu'yu görebileceği için şimdiden seviniyordu. Nedir bu armağan, merak ettim. Bir kez yaratmaya çalışır gibi değildi. Neredeyse kendiliğinden yüzüne yayılan hınzır bir gülümsemeyle güvercinin kaybolan kolyesi dedi Lela. Yüzündeki ince gülümseyiş hem mağrur hem alçak gönüllü diye betimlenebilirdi. Ona armağanım işte bu. Jamie'nin hala anlamaz gözlerle bakması üzerine açıklama gereği duydu. Bir kolye bu. Jamie hala susuyordu ama sıradan bir kolye değil. Nasıl bir kolye yani? Jamie bir çocuk gibi sormuştu. Lela Lu güldü ve daha ayrıntılı bir açıklama yapmanın gereğini anlamış olarak önce derin bir soluk aldı. Anakaranın dört bir yanından toplanmış olan ve her birinin ayrı bir gücü temsil ettiğine inanılan bazı özel taşlar, uğur ve kader sayılarına göre belli bir düzen içinde, her biri ayrı renkteki tığ işi iplere sıralanır, bu ipler farklı kademelendirmelerle birbirinin içinden geçirilir, taşların aralarına atılan büyü düğümleriyle de yazgıları birbirine bağlanmış olur. Bir diğer taş sırası için aynı ipi kullanmadan, sıralamayı bozmadan, uğur ve kader sayısını değiştirmeden kolyeyi dizip tamamlamak güçtür. Bazen yıllar alır. Hem dizilecek taşları bulması da güçtür. Çünkü daha önce hiç kullanılmamış olmaları gerekir bu taşların. Hiçbir hayatın hatırasını, hiçbir büyünün hafızasını taşımıyor olmaları gerekir. Her taş tabiattan koptuğu gibi gelip yerleşmelidir kolyedeki yerine. Kolyenin sol ortasına düşecek Dagameis taşı ise bu taşlar içinde bulunması en imkansız olanıdır. Kaç yıldır aratıyordum onu bu kolye için. Bir bilsen, neyse sonunda dargın göller bölgesindeki ücra bir kanyondan bulup getirdiler de kolyeyi tamamlayabileceğim artık. Dinlediklerinden sersemlemiş gibi derin bir soluk alıp ne zor işmiş ya dedi Jamie hayranlıkla. Lela Lu övünür gibi değil, iç çeker gibi. Biliyor musun, bazen bu kolyeyi yapmak insanı 20-30 yılını alır dedi. Peki neden güvercinin kaybolan kolyesi diyorlar buna? Bin bir zahmetle 20-30 yılda dizdiğin kolye bir anda dağılıp gidebilir de ondan, dedi Lela. Hangi ipin ne zaman kopacağını, gidip de dönmeyen güvercinlerin nerede kaybolduklarını kim bilebilir? Bu sözlerle ağırlaşan bir sessizlik oldu aralarında. Birdenbire havaya yayılan keder duygusunu yumuşatmak istercesine, anlaşılan Ümma çok sevinecek, dedi Cem. Kim ondan daha çok taşların kardeşliğini hak ediyor ki derken sahiden soruyordu Lela Lu. Taşların dilini biraz da ondan ve onun şiirlerinden öğrenmedik mi biz? Sevdiklerimizi sevindirmek hepimizin işi olmalı değil mi? Lela Lu'nun dalgınlaşan sesinde birbirlerine toprağın gücü ve ağırbaşlı bir kardeşlikle bağlanmış insanların vakarı vardı. Jamie'in daldığı derinlikte düşünüyordu Ümmü ve Lela Lu. Yalnızca şiirleri nedeniyle değil, sahip oldukları maharetleriyle de ilk gençlik yıllarında aralarında güçlü bir rekabet olan bu iki kadın, zamanla kendi şiirleri ve hayatları içinde olgunlaşmış, gençlik hırslarının yükünü omuzlarından erken indirmeyi bilip, dayanışmanın ve başarılarını paylaşmanın keyfini sürmeye bırakmışlardı kendilerini. Zaten anakarada yolları kadınlara kapalı olan şiirin sarp erkek ortamında birden birbirleriyle yarışarak kendilerini ve maceralarını erkenden tüketmenin kimseye bir yararı olamayacağını çabuk fark etmişlerdi. Ayrıca kendilerinden sonraki birçok kadın şair için bunun bir örnek tutumu olmasını ummuşlardı. Bunu başarmış olmak Ümmü için pek güç değildi aslında. O hem gayipler alemin kendisine açık kapılarından geçebilmek için sahip olduğu ruh terbiyesi gereği, hem de yaşadığı bölgede her zaman var olan köklü kadın kardeşliğiyle büyümüş olmaktan ötürü edindiği kalp cömertliğiyle bu çeşit duyguları hep açık olmuştu. Leleluya ise aklı, yetenekleri, güzelliği yardım etti. Ona cömert davranan hayata karşı o da cömert davranmayı bildi. Böylelikle kendi özgürlüklerini ve birbirlerinin dostluğunu kazandılar. Birbirlerinin hayatlarını ve şiirlerine merhamet ve adaletle yaklaşmayı öğrendiler. Leleluya'nın yanından için her zamankinden daha güçlenmiş hissederek ayrılan Jamon, tam vedalaşacağı sırada Leleluya, Audrey Gent'e gideceğini biliyorum Jamon diyerek küçük bir sandıktan çıkardı deri bir keseyi Jamon'un eline tutuşturdu. Bilerek son ana bırakılmış bir hareketti bu. Kesenin içinde Jamon'un kardeşinin Audrey Gent'lik mezarına götürmesi için yaptığı taşlar, boncuklar, kumaş parçaları ve kurutulmuş çiçeklerden oluşan bir andaç vardı. Al bunu. Yol boyu göğsünün üstüne koy dedi. Teninin kokusu sinsin bu andaca. Bırak kardeşin göğsünün kokusuyla uyusun, kalbinin atışlarını duysun. Duygularını her zaman denetleyebilmesini bilen Jamon, hiç beklemediği bir anda gelen bu incelikli davranış karşısında gözlerine yürüyen yaşlara engel olamadı. Leleluya anında başını çevirip başka bir işle meşgul göründü. Onun kendisine böyle görmek istemeyeceğini tahmin edebiliyordu. Jamon güçlükle bastırılmış bir sesle teşekkür ederken kadınları boşuna sevmediğini düşündü. Kadınlar insanın kalbine dokunmaktan korkmuyorlardı. Verandaya çıktığında bakmak için çıkardığı seyrek dokulu kum rengi telis bezine sarılı andacı gerisin geri kesesine koyduktan sonra boynundaki deri uğurluğa geçirip göğsünün üstüne kalbine yakın yerleştirdi. Orada kalbinin tam üstündeki kesede kardeşinin çini mürekkeple çizilmiş resmi bulunan bir parşömen yıllardır bir yemin gibi asılı duruyordu. 15. ayrımın sonu, sayfa 176.